Ayrım 3. Mühürlü Sandık. Oya Tatlıban. Sayfa 29. Toprağın altı. Uzay, uzay. Telaş içerisinde balkona çıkan Uzay, aşağıdan kendisine bağıran arkadaşına baktı. Efendim İdris Ali, hemen aşağı inmelisin. Neden? Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Uzay, arkadaşının bu telaşta haline bir anlam verememişti. Kafasıyla içeriye doğru işaret etti. Sonra kafasını umursuzca iki yana doğru salladı. Ve üzgün bir ses tonuyla konuştu. Şimdi inemem. Yemek saati. Sen yukarıya çık. Çıkmayayım. Sen yemeğini yiyene kadar burada beklerim. Ya söylesene ne oldu? Burada söyleyemem. Gelip gözlerinle görmen lazım. O sırada balkon kapısında beliren kadın, gülümseyerek başını uzatıp oğlunun arkadaşına baktı. İdris Ali, çabuk yemeğe gel dedi. Başka zaman olur, Neriman teyze. Yemeklerinizin ne kadar güzel olduğunu biliyorum. Teşekkür ederek oradan uzaklaşan İdris Ali, annesinin sesiyle geri ilkildi. Gel dedim, üzme beni. Halanı arayıp haber veririm. Hem senin en sevdiğin yemeği yaptım. Barbunya mı? Evet. Uzay heyecanla söze karıştı. İdris Ali, nazlanma gel işte. Sonra birlikte dışarı çıkarız. Bunu söylerken bir yandan da annesinin tepkisini ölçmek için yüzüne bakıyordu. Kadın oğluna bakıp gülümsedi. Anlaşıldı, anlaşıldı. Sizin derdiniz akşam dışarı çıkmak. Peki ama bir şartla. Neymiş şartın anneciğim? Önce bir güzel karnınızı doyurun. Uzay sevinçle annesine sarıldı. Teşekkürler anneciğim. Bir yandan da eliyle arkadaşına gel işareti ediyordu. İdris Ali yukarıya çıktığında onu kapıda karşılayan Uzay merakla sordu. Söylesene, neymiş bu önemli şey? İdris Ali ellerini yıkama bahanesiyle banyoya doğru yürüdü. Sonra arkasından gelen arkadaşına bakarak eliyle susması için işaret etti. Uzay durumun ciddiyetini anlamıştı. Arkasından gidip fısıltı halinde konuşmaya başladı. Söylesene, ne oldu? Çatlıyorum meraktan. Söylesem inanmazsın. Söyle dedim. Eski mezarlığın orada. Gömülü bir sandık buldum. Sandık mı? Evet. Nasıl bir sandık? Annesinin seslenişiyle sustu. Çocuklar, haydi sofra hazır. Geliyoruz anneciğim. Çabuk söyle, ne vardı sandığın içinde? Bilmiyorum, çıkartamadım. Nereden çıkartamadın? Toprağın içine gömülmüş. Onu oradan tek başıma çıkarmaya gücüm yetmedi. Uzay bir an öylece kalmış, şaşkın gözlerle arkadaşına bakıyordu. Duyduklarını beyin süzgecinden geçirmeye çalışıyordu. Arkadaşı bir sandık bulmuştu. Düşüncelerini bir anda yüksek sesle söylemeye başladı. Sandığı kim? Niye gömsün ki? Şşşt! Yavaş konuş. Affedersin. Bir an boş bulundum. Sandığı oraya kim bırakmış? Bilmiyorum. Şimdi ne olacak? Bilmiyorum ama birlikte çıkartabiliriz diye düşünüyorum. Tamam, yemeğimizi bitirip gidelim. Peki. İki arkadaş sofraya oturduklarında içlerinde büyüyen heyecan yüzlerine yansıyordu. Merhaba Çiğdem. Merhaba abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Kadın yemek yiyen çocuklara baktı. İdris Ali, bugün çok durgunsun. Şaşıran İdris Ali, hemen kendini toparlayıp gülümsedi. Hayır Neriman teyze, iyiyim. Aman iyi olun evladım. Bir sıkıntın olursa hiç çekinmeden benimle paylaşabilirsin. Gayet iyi biliyorsun. Seni kendi oğlundan ayırt etmem. Teşekkür ederim Neriman teyze. Biliyorum. Demek akşama dışarı çıkacaksınız. Bizi merakta bırakmayın. Çok geç kalmazsınız değil mi? Uzay bir yandan ağzına aldığı lokmayı yutmaya çalışıyor, bir yandan da annesine yanıt veriyordu. Hayır anneciğim, merak etme. Sadece biraz dolaşacağız. Kadın İdris Ali'ye dönerek gülümsedi. Bu arada unutmadan, akşam Çiğdem'i de alıp size çay içmeye gideceğim. Siz de oraya gelirsiniz. Peki. Aferin benim akıllı çocuklarıma. İki arkadaş yemekten sonra izin isteyip hemen dışarı çıktı. Hızlı adımlarla yürümeye başladılar. Evin önünden biraz uzaklaşınca Uzay dayanamayıp sordu. Hadi, şu işi doğru düzgün anlat. Aslında anlatacak çok bir şey yok. Buldum işte. Uzay bu işin detayını iyice öğrenmek istercesine ellerini iki yana açıp boşluğa doğru hızla salladı. Söylesene, ne zaman buldun? 1 saat önce. Mezarlığın hangi tarafında? Eski yol yakınında. Nasıl buldun? Mezarlığın oradan geçiyordum. Birden parlak bir demir gördüm. Uzay dayanamayıp arkadaşının sözünü kesti. Ne işin vardı ki senin orada? Daha soruyu sorduğu an birden pişman oldu. İdris Ali, anne ve babasını bir otobüs kazasında kaybetmişti. Halasının ısrarı üzerine cenazeler bu eski mezarlığa defnediliyordu. İdris Ali, çocukluğunda yaşadığı bu acı olayın etkisiyle içine kapalı, az konuşan biri haline gelmişti. Aralarında bile bu konuyu hiç konuşmuyorlardı. Hemen her gün anne ve babasının mezarına giderek acısını hafifletmeye çalışıyordu. Zamanla bu ziyaretler haftada bir ikiye düştü. Demek bugün de anne ve babasını ziyaret etmişti, diye düşündü. Sonra arkadaşına baktı. Kafasını önüne eğmiş, hiç konuşmadan yürüyordu. Konuyu değiştirmek istercesine birden konuşmaya başladı. Sanırım heyecandan saçmalıyorum. Neyse, sen bana bakma. Sandığa iyice bakabildin mi? Nasıl bir sandık? İdris Ali heyecanla yanıtladı onu. Bilmem, korkumdan bakamadım ama sanırım çok büyük değil. Nereden anladın? Kenar kulpundan. Kenar kulpundan mı? Evet. Eğer büyük olsaydı kulpunun biraz daha büyük olması gerekirdi. Oysa sandığın kulpu küçük. Onu bulduğunda kim vardı yanında? Kimse yoktu. Sen beni çatlatacaksın meraktan. Şu işi daha detaylı anlatsana. Eski mezarlıktan çıktım. Kestirme diye arka bahçelerin içinden geçerek gitmeye karar verdim. Ağır adımlarla yürüyordum. Birden çoğu yeri paslı bir demir parçası dikkatimi çekti. Üzerine güneş ışığı vurduğu için bir yanı parlıyordu. Parlayan ışık gözlerimi kamaştırdı. Tıpkı güneşi ayna tuttuğunda gözün kamaşır ya. Hı. İşte aynen öyle. Çok heyecanlı. Sonra ne oldu? Sonra oraya gidip ne olduğuna baktım. Demiri tutup çekmek istedim. Ama ne kadar çektiysem çıkartamadım. Üzerindeki toprağı eşelemeye başladım. Derken kenar kulpunun bağlı olduğu koyu renk bir tahta göründü. Daha çok merak edip eşelemeye devam ettim. Yüzündeki toprakları iyice temizledim. Kulpundan çekmeye çalıştım ama çıkmadı. Kenarlarındaki toprakları da eşeleyecektim. Ancak seni çağırıp birlikte çıkarmayı düşünüp doğruca size geldim. Bir yandan koşar adım yürüyor, bir yandan da nefes nefese konuşuyordu. Uzay tüm bu havayı ciğerlerine doldurmak istiyormuş gibi derin bir iç çekti. Çok heyecanlandım. Sen anlattıkça izlediğim bir sinema filmi gibi gözlerimde canlanıyor. Peki ürperdin mi? Biraz çekindim. Sonuçta bu işi yalnız yapmak istemedim. Ayrıca etrafta başka insanlar da olabilirdi. İdris Ali sustu. Uzay telaşla bağırmaya yakın bir sesle konuştu. Sonra, ne oldu İdris Ali, söylesene. İdris Ali sıkıntısını atmak istercesine soluğunu üfledi. Sandığın kenarında bazı işaretler olduğunu gördüğümde bayağı irkildim. Neden? Bilmiyorum. İşaretlerin Arapça olduğunu sanıyorum. Çok gizemli olduğunu düşündüm. Peki şimdi ne yapacağız? Bilemiyorum. Önce bir gidelim bakalım. Ne yapacağımıza birlikte karar veririz. İki arkadaş mezarlığın bulunduğu taşlı yola dönmek üzereydi ki, birinin kendilerine seslendiğini fark etti. İdris Ali! Uzay! Dönüp baktıklarında bağıran sınıf ve mahalle arkadaşları, Betül Sena'dan başkası değildi. Birbirlerine öylece bakıp durdular. Ne yapacaklarına, ona belli etmeden nasıl bir yol bulacaklarına bir türlü karar veremiyorlardı. Genç kız onlara doğru öylesine hızla koşuyordu ki, doğru dürüst düşünmeye bile fırsatları olmadı. Yanlarına geldiğinde koşmaktan nefes nefese kalan Betül Sena soluk soluğaydı. O kadar bağırdım, duymadınız mı? Uzay başını iki yana sallayıp ellerini ovuşturdu. Zaman kazanmak istiyordu. Duymadık, yoksa bakmaz mıyız? Hayırdır, telaşlısınız. Nereye gidiyorsunuz? İdris Ali olayı toparlamak istercesine söze girdi. Yok canım. Ne telaşı? Sana öyle gelmiş. Biz sadece şey yapıyorduk. Betül Sena gözlerini kendisinden kaçınan arkadaşına baktı. Bir şeyler olduğunu anlamıştı. Bu işin peşini bırakmaya hiç niyeti yoktu. Karşısında kekeleyen arkadaşına ''Ne yapıyorsunuz?'' diyerek gülümsedi. Uzay, arkadaşını kurtarmak istercesine söze karıştı. Sadece dolaşıyorduk. Benim buna inanmamı beklemiyorsunuz değil mi çocuklar? İkinizin de bir acelesi var. Gözünüz çevrenizi görmüyor, hatta duymuyorsunuz bile. Şimdi neler olduğunu anlatın bakalım. Dolaşıyoruz. Betül Sena tüm duygusunu sesine yükleyip, lütfen bana da anlatın, biz arkadaş değil miyiz? Uzay ona söylemeden kurtulamayacaklarını anlamıştı. Bir an düşündü. Aslında Betül Sena'ya güvenebileceklerini biliyorlardı. Kimseye söylemeyeceğine söz verirsen söyleriz. Betül Sena fısıltı halinde konuşan arkadaşlarına baktı. İyice meraklanmıştı. O da fısıltı halinde. Söz veriyorum. Kimseye bir şey söylemeyeceğim. Anlatın ne oldu? İdris Ali bir sandık bulmuş. Betül Sena söylenenlere inanmamış gibi suratını buruşturdu. Ne sandığı? Yolda konuşuruz. Bizimle geleceksen biraz acele etmelisin. Hava kararmadan bu işi halletmeliyiz. Hangi işi? Betül Sena'nın ısrarlı sorularına rağmen Uzay ve İdris Ali koşar adımlarla yürümeye başladı. Genç kız ne olduğunu bile anlamadan onların adımlarına ayak uydurmak için çabalıyordu. Onları neyin beklediğini ve sonuçta ne olacağını merak ediyorlardı. Her birinin küçücük yüreğine yerleşen sandık, biraz merak, biraz korku halinde kök salmaya başlamıştı bile. Dost dediğin, üç arkadaş yıllardır aynı sokakta oturuyor, aynı okula gidiyordu. Hafta sonları birinin evinde toplanır, ödevlerini yaparlardı. Tek çocuk olan Betül Sena'nın anne ve babası avukat. Onlar çalıştığı için yalnız olduğu hissine kapılıyordu. İçine kök salan bu korku onu zamanla biraz daha hırçınlaştırıyordu. Kardeş özlemini Uzay, Çiğdem ve İdris Ali ile gideriyordu. Onlar kadar aileler de iyi anlaştığı için sürekli bir aradaydılar. Betül Sena her şeyi küsen, hatta ağlayan sulu göz kızdı. Çabuk kırılıyor, yüksek sesle konuşulsa bile hemen küsüyordu. Arkadaşları çoğu kez onun gönlünü almak için saatlerce uğraşıyordu. Uzay, memur bir ailenin ilk çocuğuydu. Küçük yüzünde kocaman duran, kalın, kemik çerçeveli gözlüklerini, sevmese bile onsuz iyi görünmediğinin farkındaydı. Görünüşünden memnun değildi. Yalnız gözlüğü değildi onu rahatsız eden. Saçları, kaşı, kirpiği ve teni beyazdı. Güneşte biraz fazla kalması bile cildinde oluşan kızarıklığa, hatta yanıklara neden olabiliyordu. Belki bu yüzden arkadaşlarım benimle dalga geçiyor diyordu. Gerçi çok fazla arkadaşı da yoktu. Onun en iyi dostu Betül Sena ve İdris Ali'ydi. En iyi onlarla anlaşıyor ya da kendisini onların yanında daha rahat hissediyordu. Çoğu kez aynanın karşısına geçip dakikalarca kendisine bakıyordu. Neden daha yakışıklı, esmer, uzun boylu, kuvvetli olmadığını üzülüyor. Ancak bunu kimselere söyleyemiyordu. Sadece bu da değildi onu üzen şey. Kendisinden 3 yaş küçük kardeşi Çiğdem'e baktığında üzüntüsü bir kat daha artıyordu. Onun gözleri hiç görmüyordu. Ailesi onun yeniden görmesi için çok çaba göstermiş. Ancak sonunda aile gerçeği kabullenmişti. Sonra hayata tutunabilmesi için eğitimiyle ilgilenmek istemişlerdi. Görme engellilerin de eğitim ve mesleki konularda söz sahibi olması için uğraşan dernekler, bu konuda hem onlara yardımcı olmuştu, hem de önlerini aydınlatmıştı. Ancak Çiğdem, kendisinde olan durumu kabullenmediği için tüm bu çabaları isteksizce karşılıyor, okumamak için ailesine hatta kendisine karşı direniyordu. Okumamak için tuhaf bir inat içerisindeydi. Ağabeyinin aksine esmer bir çocuktu. Bedeni yaşıtlarına göre biraz daha zayıf ve hassastı. Kömür gibi simsiyah saçları beline kadar uzanıyordu. Neriman Hanım her sabah kızının saçlarını örgü yapar, ucuna beyaz kurdale takardı. Sonra tertemiz ütülü kıyafetini giydirdi. Tam karşısına oturur, küçük ellerini avuçlarının arasına alıp giysilerine dokundurur. Bir yandan da kıyafetinin ona nasıl yakıştığını ballandıra ballandıra anlatırdı. Neriman Hanım'ın tek derdi, kızının ve oğlunun yüzünün gülmesiydi. Onlar güldüğünde, Neriman Hanım da gülüyor ve mutlu oluyordu. Çoğu kez haberi olmadan kızını seyrederdi. O küçük solgun yüzüne bakmaya doyamıyordu. Kül rengi gözleri, sürekli kıpırdıyor, sağa sola hareket ediyordu. Küçük yaşta yakalandığı hastalık nedeniyle gitgide içe kapanır olmuştu. Halk arasında tavuk karası denilen bir hastalıktı. Sadece gündüz ve geceyi ayırt edebiliyordu. İlkokula başladığı yıl bu hastalığa yakalanmıştı. Ailesi doktorlara götürmüş ama bir çare bulamamışlardı. Çiğdem'in bir anda düştüğü karanlık dünyasında belki de tek tesellisi gözlerine yansıyan güneşiydi. Işığı gözlerine hissediyor olması bir gün görebileceğine dair ümit veriyordu. Kendini bu düşünceye öylesine inandırmıştı ki her an gözlerinin görme heyecanını yaşıyordu. Aslında şu an içinde bulunduğu durum çok zordu. Görmediği için tek başına sokağa çıkamıyor, yaşıtlarıyla oyun oynayamıyordu. Tek eğlencesi, abi ve onun en yakın 2 arkadaşıydı. Çoğu kez onunla sohbet eden bu üçlüyü hayranlıkla dinlerdi. En büyük hayali, aynada kendisini görebilmek ve onların gittiği okula gidebilmekti. Bazen Betül Sena ve İdris Ali ona güneşi, ağacın görkemliliğini ve yeni açan çiçekleri tarif ediyordu. O da belleğinde kalanlar ve onların anlattıklarını birleştirip hayal etmeye çalışıyordu. Zihninde canlanan resim çok silikti ve o resmi canlı tutmak, kaybetmemek için elinden geleni yapıyordu. 3. ayrımın sonu, sayfa 46.